Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Tekno Vadi'ye hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Dijital dünyaya odaklanan programımızda özellikle inovasyon ekosistemine ışık tutmaya çalışıyoruz ve sizleri de bu dijital keşif yolculuğuna bekliyoruz. Bugün iki farklı konuyu işleyeceğiz. Bir tanesi dijital mimarlık olacak, bir tanesi de dijital arşiv. Tekno Vadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Tekno Vadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Efendim, dijital mimarlıkla başlıyoruz. Telefon attığımızda yüksek mimar, aynı zamanda hukukçu Sayın Pınar Günseven var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Tabii sizin mimarlık alanındaki başarılarınızı biliyoruz ama sevgili dinleyicilerimiz de bugün dijital mimarlık konusundaki tecrübelerinizi paylaşmak istiyoruz. Müsaade ederseniz. Sayın Günseven, dijital mimarlık dediğimizde öncelikle ne anlamalıyız size göre?
Şimdi dijital mimarlık denildiğinde... Önceden Türkiye'deki mimarlar basit seviyede çizimi elle yapan yapıyorduk. Yani rotring kalem ve aydınger üzerine çizimlerimizi yapıp projelerimizi bu şekilde sunuyorduk. Fakat Archicad ve AutoTex programları piyasaya sunuldu. 3D çizimlerle tanıştık. Daha sonra BIMS programları sayesinde 3D arayüz kullanarak 3D programlar aldı ve bu gitgide projenin gelişimini destekleyen, zamansal açıdan kolaylık sağlayan bir unsur oldu. Şimdi ise yapay zeka ile karşı karşıyayız. Mesela bir yazı yazıyorsunuz, istediğiniz ihtiyacını belirliyorsunuz, bir şeyler tanımlıyorsunuz. 4 yatak odası, 2 salon, 1 mutfak, 1 teras ihtiyacım var diyorsunuz. Basit bir yazılımla evinizin tasarımını farklı alternatiflerle size sağlayabiliyor. Yani durum böyle şu anda, mimarlığın durumu bu. Mimarlık konusunda eskiden tasarımcı olmanın gerektirdiği sanatsal çalışmalar yapmak zorunluluğu varken, şimdi ise bilişim destekli yazılım programlarını öğrenmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız.
Şimdi bütün bunlar tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında tüm mesleklere uyarlanabilecek kolaylıklar olarak da görünebilir ama temel olarak bakıldığında yine mesleklerin kendi içindeki yaratıcılık, bakış açısı ve öngörülebilirlik seviyesi farklı oluyor. Sizi de hani sevgili dinleyicilerimiz yakından tanır mı bilmiyorum ama ben en azından şunu söyleyeyim. Pek çok yapılmayanı yapmış bir mimarsınız. Özellikle pek çok farklı konuda Türkiye'ye pek çok ilkleri getirmiş bir mimarsınız. Dolayısıyla şunu sormak
isterim. Teşekkür ederim.
Bütün bu projelerde sadece dijital kullanmak değil ama dijitali hangi oranda nasıl kullanacağınız konusuna nasıl karar veriyorsunuz?
Şimdi dijital şu anda bir zorunluluk haline gelmek üzere. Zaten geldi ama artık zorunlu hale gelmek üzere. Biz buna nasıl karar veriyoruz? Artık süreçle yarışıyoruz. Biliyorsunuz zaman, her şeyi satın alabiliyorsun ama zamanı satın alamıyorsun. Dolayısıyla zamanla yarıştığımız için müşterimize en iyi projeyi alternatifli bir şekilde sunabilmek için ve insanların da artık biliyorsunuz acelesi var. Yani eskisi gibi bir tasarım sürecini 6 ay, 1 yıl bekletemiyorsun. Çok kısa bir süre içerisinde tasarımı planlayıp, konseptini belirleyip ve onu müşteriye sunman gerekiyor. Bu tarz, yani bu işleyişin akabinde bizi dijital programlara kullanılmak zorunda bırakan bir unsur söz konusu. Yani... Şimdi birazcık dağıttım gibi oldu ama umarım anlatabilmişimdir. Evet. Yani zamanla yarıştığımız için mimari becerilerimizi, mimari gelişimimizi ve mimarlık adına kişilere sunduğumuz becerilerimizi gösterebilmek için dijital ortamda programlar kullanmak durumunda kalıyoruz.
Bütün bu programları kullanırken aslında gelişen dünyada yapay zeka programları da bunun içerisinde.
Evet, yapay zekayı yapay zekanın bize mimariye olumlu katkıları oldukça var. Olsa da ilerleyen süreçte geniş zamanlı olarak bakıldığında hani bu kadar makineleşme süreci mimarlı öldürülebilir gibi gözükse de aslında mimarlığın gelişmesi adına bence çok güzel bir ışık tutuyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz birçok program var ve mesela ChatGPT gibi bir tek kelimenle bir arayüz bir program. Bir konuşma platformu ile yapay zeka ile adeta chat yapıyorsunuz. İnternetteki bir sürü veriyi alıp size sentezliyor ve diyelim bir hastane projesi yapmak istiyorsunuz. Program size alternatifli, yaklaşık maliyetli konsept projeler sunuyor. Bu süreç sizin zamandan tasarruf etmenizi, hem kendinizi çok seri bir şekilde geliştirmenizi, hem yapacağınız işe farklı bir şekilde bakmanızı destekliyor. Yani sürdürülebilir ve yeşil alanlar ve strateji ve örneklemeler veriliyor ve limitsiz kullanımlar sağlıyor. Yani bize mimarlığa önümüzdeki yıllarda bakış açımızı değiştiriyor.
Evet.
Dediğiniz gibi yapay zeka. Hı hı. Yani birçok mimar arkadaşımız korksa da hani yapay zekayı mimarlığın önüne geçecek bir tehlike olarak görse de ben böyle görmüyorum. Çünkü şu anda bile böyleyse bir 5 yıl sonra neler olabilir diye düşünüyorum. Mimarlık öğrencilerinin mutlaka yazılım programlarını öğrenmeleri gerektiği kanısındayım. Kendilerini revize etmek ve kendini geliştirebilmek adına diye düşünüyorum.
Sayın Günseven, özellikle anladığım kadarıyla dijitalin mimarlığa kazandırdığı en temel unsurun zaman unsuru olduğunu söylediniz.
Kesinlikle.
Ve bahsettiniz. Ve bu zaman unsurunun gelecek açısından hem gençlere hem de şu anda kullanılması açısından önemine dikkat çektiniz. Peki gelecek açısından planlandığında aslında Türkiye'de kullanımı hangi pozisyonda ve durumda size göre ya da nasıl olmalı?
Şimdi şu anda Türkiye'de yapay zekayı kullanan şirketler çok değil. Çünkü bu ekonomik bir güç gerektiren bir şey. Ama biz yapay zekayı kullanmasak da birçok arkadaşımız artık 3D Max kullanıyoruz. Yani iki boyutlu çizimi geçtik, artık üç boyutlu çizim yapıyoruz ve üç boyutlu çizimlerde render almak zorundayız. Çünkü müşteri geldiği zaman artık herkes çok bilinçli. İstedikleri şeyin üç boyutlu halini görmek istiyorlar. Yani geniş kapsamda anlatabilmem adına söyleyeyim. Fotoğraf görmek istiyorlar. İşin son halini görmek istiyorlar. Dolayısıyla biz zaten şu andaki mimari arkadaşlarımız, yani mimarlık yapan tüm şirketler artık iki boyutlunun haricinde üç boyutluyu zaten mecburen çiziyoruz. Üç boyutlunun halini de artık animasyonlar kullanmak zorundayız. Şimdi ise yapay zekanın bize getirdiği şeyleri değerlendirmek ve yapay zeka ile de ilgili ilerlemek zorundayız ki bir 5 yıl sonra bundan 20 yıl önceki mimarlar gibi kalmamamız adına. Yani yapay zeka ve tasarım birlikte evriliyor ve yeni nesil tasarımcılar artık yapay zeka ile işbirliği içinde olmak zorundalar. Bu nedenle yeni tasarımcıların makinelerin çalışma sistemini değerlendirmek ve sentezlemek için yani uyarlanabilir bir akıl yürütme ve aynı zamanda yapay zekayla bir yani entegre bir şekilde mantığa sahip olmaları gerekiyor ki geleceğin tasarımcıları mesela bir bina yapacakları zaman o binayla toplumun nasıl yani öncelikle bir binanın yerle nasıl bağlantıda bulunduğu yani nasıl bir yere ne tasarlayacağımızı bilmemiz ve üretim ve inşaatın kültürel sonuçlarını değerlendirmemiz. İşte toplulukların ve ziyaretçilerin oradaki mekan deneyimleri, iklim, ekolojiler, işte bu sınırlı kaynakları değerlendirmek için yapay zekadan faydalanarak proje üreten mimar arkadaşların olması lazım. Yani empatik ve mantıklı tasarımlar sunmak için yapay zekayı kullanmaya ihtiyacımız var diyebilirim size.
Son sorum da şu olacak Sayın Günseven. Özellikle tabii dijitalin mimarlık alanında kullanılmasıyla birlikte bizler daha ekonomik, daha güvenilir, daha çevreci binalara, evlere, konutlara mı sahip olacağız, yoksa bunun tam tersi mi olacak?
Ya kesinlikle öyle olacak. Çünkü bir mimar her konuda uzmanlaşmış olamıyor. Aynı doktorlar gibi. İşte sağlıkçı mimarlar var, eğitimci mimarlar var, işte kendisini özel tasarımlara yöneltmiş mimarlar var. Ama şimdi yapay zeka olduğu zaman, bir proje geldiği zaman yapay zeka ile birlikte entegreli bir şekilde çalışırsak zemin etüdünden başlayarak oradaki toplumsal ihtiyaçlardan başlayarak ekolojik dengeler değerlendirerek oradaki işte iklimi değerlendirerek sınırlı kaynaklar üzerinde devam eden baskılar gibi değerlendirmeleri ve yorumlamaları yaparak müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağımızı düşünüyorum ben. Yani yapay zeka geride bırakmamak, yani yapay zekayı geride bırakmamak ve hani yapay zekadan geri kalmamak adına şimdiki mimarlık öğrencilerine tavsiyem şimdiden bu yazılım programlarına mutlaka öğrenmeye çalışsınlar. İlerleyen süreçte hem daha kolay iş bulabilecekleri gibi yani
daha kalifiye olacaklar.
Daha kalifiye olacaklar. Yani evet. Bazı mimar arkadaşlarım yapay zekadan çok korkuyorlar. Yani bizim hepimizi risk olarak görüyorlar ama tabii ki sonuçta o bir makina. Makinayı da yöneten biz olacağız. Sonuçta karar veren son kişi biz olacağız. Yani tasarım bir karar vermedir zaten. Son kararda zaten insana kalır. Yani siz karar vereceksiniz. Sadece o makinenin sunduğu olanakları en iyi şekilde değerlendirip sunmak. Ben böyle bakıyorum.
Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız ve paylaştıklarınız için, programımıza katkınız için.
Rica
çok sağ olun.
Ederim.
Kolay gelsin. Dijital mimarlık konusunda yüksek mimar, hukukçu Pınar Günseven'di konuğumuz. Teknovadi devam ediyor. Stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. MEDOK Yazılım Genel Müdürü Sayın Hasan Uğur. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizi sormalı.
Ben deyim.
Şimdi gerçekten şöyle bir nokta var. Sizi anlatırken aslında ben tek nokta üzerinden anlatmaya çalışacağım ama dijital arşiv konusunu konuşacağız ama sizin pek çok farklı noktalarda çalışmalarınız da var. Bunu da öncelikle MEDOK Yazılım olarak bunu da söylemiş olalım. Biz burada sadece belli bir kısmını aslında evet. konuşuyor olacağız. Yine uzmanlık alanınız olan. Şimdi dijital arşivi tanımlarken nasıl tanımlıyoruz? Yani ne olarak tanımlıyoruz?
Dijital arşiv kurum, şirket veya bireylerin fiziksel ortamdaki materyallerin dijital ortama aktarılıp akıllandırılması diyebiliriz en özet haliyle.
Peki neden önemli?
Neden önemli? Bir defa zaman, hızlı erişilebilirlik. Ondan sonra zamanla evraklar yok olabiliyor, silinebiliyor. Bunları ortadan kaldırıyoruz ve bunları akıllandırıyoruz. Hızlı ulaşım sağlıyor, kişisel paylaşım sağlayabiliyorsunuz. En önemlisi de bilgiye hızlı ulaşmış oluyorsunuz.
Şimdi burada birkaç tane farklı nokta var bildiğim kadarıyla. Bir tanesi yine bir fiziksel noktada depolama, bir de bulut ortamında depolama
evet.
gibi. Bu farkı biraz anlatır mısınız? Bunlar birbirinin alternatifi mi? Yoksa her ikisinin de olması gerekiyor mu o dijital arşiv?
Şöyle, kuruma, kişiye göre bu değişir ama bulut bir yerde kiralama hizmeti alıyorsunuz, bir yerde veriniz duruyor. Buna herkes razı olmuyor veya işte kurumlarda bu tür kısıtlamalar oluyor. Onun için kendi on-prime dediğimiz kendi sistemlerinde tutuyor. Bu kişiye ve kuruma kalmış bir şey ama bana göre ikisi de olabilir, birbirinin alternatifidir.
Peki dijital arşivin kaybolması söz konusu olabilir mi?
Dijital arşivin kaybolması olamaz aslında. Doğru yapılırsa kaybolması olamaz.
Doğru yapılması derken
şöyle anlatayım. Veriyi akıllandırıyorsunuz. Ondan sonra indeksliyorsunuz. Bulunabilir hale getiriyorsunuz. Aslında her şey, önümüzdeki her şey bir veri. Bunları sisteme aktarırken veya yapılandırırken doğru bir yöntem izleyip bunları akıllandırmamız lazım. Yoksa fiziksel ortamdan dijital ortama aktarılmasında bir katma değer olmaz.
Evet.
Özetle o. aslında burada bir sadece bir kağıt, ondan sonra bir video, bir ses kaydı değil. Bunun size nasıl işe yarar hale getirilmesi önemli. Bir nevi geçmişiniz yani baktığınız zaman. Hem kurum için, hem kişi için, hem şirketler için.
Evet. Peki şimdi hangi tür belgeler dijital arşivde saklanabiliyor?
Ofis belgeleri, onun dışında ses kayıtları, görüntü, ondan sonra CAD dosyaları, onun dışında veri tabanı, e-posta, hepsini dijital ortama aktarabilirsiniz.
Evet. Bütün bunlar tabii şirketler, kurumlar için çok önemli, ama diğer önemli bir nokta da dijital arşivin güvenlik noktası.
Evet.
Dijital arşivde güvenlik nasıl sağlanır?
Nasıl sağlanır? Öncelikle bunu bir yöntem belirlenmesi lazım. Kişi bir yetkilendirilme, şifre, kripto, bunlar sağlanabilir. Veri eşleştirildiği an veya çıkarılmaya başladığı an sistem çalışmaz. Onun dışında veriye ulaşan herkesin bir kaydı, log kaydı tutulur. Herkes her veriye ulaşamaz. Yetkilendirme dahilinde veriler ulaşılabilir. Bunlar işin güvenlik kısmını sağlar.
Peki burada bu güvenliği aynı zamanda bir şekilde son günlerde çok da gündemde, hani kişisel verilerin korunması bağlamında belli yasal gerekliliklerle de uyumlandırmak zorundasınız galiba.
Aynen. Zaten belli standartlar var. Kişisel verilerin korunması gereği veri maskelemesi yapmanız gerekiyor. Örneğin mesela hasta dosyasını paylaşırken TC kimliğini veya hastanın belli verilerini saklamanız gerekiyor. Zaten bunlar son 4-5 yılda etken olmaya başladı. Önceden işte veri maskelemenin çok önemi yoktu veya veri sınıflandırmanın. Şimdi onun önemi arttı. Bir de sorularımızdan biri, ama bir standardı var. TS13298 dediğimiz bir standart var. Buna göre belli belgeleri o standarda göre saklamanız gerekiyor.
Peki o standarttan biraz bahseder misiniz? Yani ne anlama geliyor şöyle, bizim için? Ya da bize ne gibi fayda sağlıyor?
Şöyle, her belgenin bir saklama ömrü var. Örnek görüyorum, mali verilerin 5 ile 30 yıl veya 20 yıl saklanması gerekiyor. Hasta dosyasını veya kişisel verilerin ömür boyu saklanması lazım. Çünkü ömür boyu lazım olabilir. Çünkü o bir veri kişiye bağlı veya mali veri 30 yıl sonra niteliğini yitirmiş olabilir, ama kişisel veri niteliğini yitirmiş olamaz.
Aslında bütün bu dijital arşivlemede siz mesela 30 yıl sonra o verilerin silinip yerine yenilerinin konulması gibi bir yazılım da mı üretiyorsunuz?
Şöyle, yazılımımız şunu yapıyor. Öncelikle fiziksel ortamdaki veriyi alıp akıllandırıp dijital ortama aktarıyoruz. Yetki dahilinde buna ulaşım sağlıyoruz. Bir, aslında bir amiral gemimiz bizim yazılım. Gerisi servis büro dediğimiz bir hizmet. Sadece de belge için değil bu. Görüntü için de geçerli bu. Görüntüyü de akıllandırabiliyorsunuz.
Şu akıllandırma işini biraz açıklar şöyle, mısınız? Tam anlayamadım.
Şöyle örnek veriyorum. Bir hasta dosyasını baz alalım. Hasta dosyasının bulunması gereken hasta dosyasının numarası, TC kimlik, belli kriterler var. Bunları sisteme atarken bulunabilir hale getiriyoruz. Aynı Google mantığı gibi. Burada indeks alanları belirleyip ona göre arama belirliyoruz. Bunda da akıllandırma yapmış oluyoruz aslında.
Ha,
günümüzde zaten işte bu yapay zeka ve diğer etkenlerle veri sınıflandırma, veri maskeleme, veri etiketleme gibi kavramlar oluşmaya başladı. Veri büyüdükçe kavramlarımız da artmaya başladı özetle.
Şimdi siz aynı zamanda onu da yapıyorsunuz. Biz kurumsal olarak da kullanıyoruz. EBS dediğimiz elektronik yazılım sistemleri var. Bütün bizim belgelerimiz de mesela kurumsal olarak aslında bu sistem üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla burada aslında bir dijital ortamda yazılı bir belge, dijital arşive bir şekilde tüm belgeler dönüşmüş oluyor. Bunu yaparken ki mesela temel sistemler neler oluyor? O kurumdan kuruma değişiyor mu? Yoksa kurumlar arası da bildiğim kadarıyla böyle bir koordinasyon var E-Devlet üzerinden. Evet. Onu biraz açıklar mısınız?
Şöyle, elektronik belge yönetim sistemi de işimizin bir parçası, arşiv yönetim sistemi de bir parçası. Bunlar ikisi birbirini tamamlayan sistemler. Türkiye'de pek çok bizim gibi bu işi yapan uygulamalar var. Biz bunları web servislerle konuşturuyoruz veya veri sistemi alıyoruz. İşte bugün dediğimiz kayıtlı e-posta, PTT yapıyor bunu. Çok büyük maddi bir geri dönüşümü sağlıyor. Buna ne oluyor? Kağıdı ortadan kaldırıyor.
Evet.
Kurumlarda da şunu yapıyor. İşte kurumlar arası iletişimi elektronik belge yönetim sistemi üzerinden yapıyorlar. Yaklaşık şu an 600 yakın kurumumuz bununla şekilde konuşuyor. Zaten E-Devlet'in altyapısı da burada iyice oturmaya başlıyor.
Evet, peki. Şimdi burada şöyle bir noktaya gelelim. Dijital arşivin nasıl oluşturulduğu noktasında. Şimdi siz akıllandırıyoruz dediniz ama orada yine temel bazı standartlar var galiba. Onları biraz bizim için özetler misiniz?
Şöyle, öncelikle bir yazılım lazım bunun için. Bulunduğumuz ortamda analiz yapıyoruz. Kurumda, şirkette fark etmiyor. Akıllandıracak materyalleri seçiyoruz. Bunları ayrıştırıyoruz. Yazılımda bunlara müşterinin isteğine göre bölümlere ayırıyoruz. Personel arkadaşlarımız bunları taramaya başlıyor. Akıllı tarayıcılar ve büyük potansiyel böyle tarama opsiyonu yüksek tarayıcılara tarayıp sisteme atıyoruz. Ondan sonra servis büro arkadaşlarımız bunlara verileri girmeye başlıyor. Sistemde her atılan belgeyi anlık görmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra kullanıcıya bu açılıyor. Yetki dahilinde kullanıcı görmesi gereken veriye ulaşıyor.
Peki saklama sürelerinden biraz bahsettiniz ama biraz daha onu açabilir
açalım,
miyiz?
Biraz daha açalım. Belirlenen, kanunla belirlenen saklama ömürleri var evrakların. Bazı evraklar 5 yıl, işte bu mali verilerdeki evraklar, bazı evraklar 20 yıl. Kanun bunu belirliyor zaten, bizim belirlediğimiz bir şey değil. Onun dışında işte hasta verileri 100 yıl saklanmalı. Evrağın niteliğine göre saklanma ömrü belirlenmiş oluyor ama kanun nezdinde bunun zaten bir şeyi var.
Evet, şimdi biz tabii dijital arşiv dediğimizde büyük kütüphaneler aklımıza geliyor. Yani oradaki verilerin dijital ortama aktarılması, o da çok kolay bir şey değil galiba, değil mi yani?
Bir süreç alıyor. O kütüphaneyi şöyle düşünün. Aslında şu an onunla ilgili de pek çok uygulama var. Kütüphanedeki her veriyi akıllandırıyorsunuz. Zaten şu an Milli Kütüphane'nin de 4-5 tane böyle ilgili projesi oldu. Her kitap veya işte tarihi eserler var. Osmanlıca eserler var. Bunlar da tarayıcıdan aktarılıp ondan sonra Osmanlıca bilen arkadaşlar bunları bulunma nitelik veriler girilerek sisteme aktarılıyor. Aslında bir nevi geçmişiniz bilgisayar ortamınızda ulaşılabilir hale gelmiş oluyor.
Evet. Şimdi tabii bununla ilgili maliyetleri de biraz konuşalım.
Maliyetler.
Çünkü hani Türkiye'de yapılanla yurt dışından alınan yazılımlar arasında ne gibi farklar oluyor? Türk firmalarının avantajları nelerdir burada?
Şöyle, birincisi lisans maliyetlerimiz yurt dışı firmalarına göre daha uygun. Onun için de kendi geliştirdiğimiz OCR motorları var. Biz ve bizim gibi firmaların geliştirdiği OCR motorları var. Bu ciddi bir maddi kazanım sağlıyor. Buradaki maliyet aslında servis büroyla, taramayla başlıyor. Bir donanım parkınızın olması lazım. Bilgisayarda bir sunucu ve depolama alanınızın olması lazım. Personel maliyeti oluyor, bir de yazılım maliyetiniz oluyor özetle. Ama evet, şöyle, katma değeri çok daha fazla oluyor. Ben bununla ilgili bir iki örnek vermek istiyorum. Yine bir kurumumuzda bir davalık bir dosya vardı. Devletimiz yıllar önce birine bir bedel ödemiş. Tekrar bir mahkeme süreci oluyor. Biz o anda da o projenin içinde arşiv sistemini bitirmiştik. Oradaki yetkili arkadaşımız bir dakika sonra veriye ulaşarak o paranın ödendiğini tespit etti. Mahkeme düştü. Yine bir büyük bir şirketimiz, yine yurt dışında bir şirketle mahkemelikti. Yine geçmiş veriye ulaşarak 15 sene önce bir muhasebe kaydına ulaşarak ciddi bir gelir elde etti.
Evet,
bunun da artları çok fazla. İşin, herkes maddi boyutuna bakıyor ama işin katma değerine de bakmamız lazım.
Şimdi tabii belli veriler daha sonra siliniyor dediniz ama dijital arşivde bu isteğe bağlı.
İsteğe bağlı ama yani hiçbir zaman silinmiyor. Veri tabanında duruyor aslında ama siliniyor dediğimiz görünür olarak bulundurmuyoruz. Yani.
Bulundurmuyorsunuz ama asıl şey.
Veri tabanında her zaman mevcut.
Şimdi isterseniz son bölümde kalan zamanımızda da biraz dijital arşivle ilgili teknolojik trendleri konuşalım. Nelerdir?
Yani yapay zeka dediğimiz kavram, işte biraz önce yayınımızda da mimar arkadaşımız anlattı. Yapay zekanın içinde veri sınıflandırma, veri maskeleme, veri ayrıştırması, veri analizi gibi kavramlar oluştu. Bunlar bu işimizin trendleri. Onun dışında veri madenciliği dediğimiz çok verinin içinde önemli verilerin bize dönüşümü sağlanması lazım. Bununla ilgili yine bir örneklemeyle anlatayım. Bir hocamız geçmişte 40 senelik hastalarının verilerini madencilikle analiz ederek çok büyük bir ciddi başarı hikayesi yazmıştır. Hastalık noktasında söylüyorum. Çünkü o hastaların tek tek dosyalarına bakmasına gerek yok. Zaten dijital ortamda burada veri madenciliği yaparak veriye çok hızlı ulaşırıp akıllandırıyor. Ve bulması gereken çok veriye hızlıca ulaşıyor. Örnek veriyorum, hastalarda ICD-10 kodu diye bir kodumuz var. Direkt ona yazarak, o kodu yazarak, kaç bin, örnek veriyorum, 10 bin hastanın 2000'inde ne gözükmüş, 3000'inde ne gözükmüş, direkt bir analiz üretebiliyor.
Aslında bu araştırmacılar için de çok
muazzam. Tabii, aynen, evet.
Yani sadece doktorlar için değil, araştırmacılar için, akademisyenler için dijital arşiv dediğimiz şey nasıl kullanılacağını bildiğiniz takdirde, çok önemli. Burada da siz akıllandırma diyorsunuz. O akıllandırmanın aslında bir şekilde araştırmacılara aktarılması gerekiyor.
Aynen, evet.
Değil mi?
Evet.
Onun için seminerler düzenliyor musunuz? Ya da yaptığınız işlemlerde buna dair verileri paylaşıyor musunuz?
Şöyle, gizlilik kapsamında çoğunu paylaşmıyoruz ama projelerde paylaşmamız gereken neyse, örnek veriyorum, işte imar otomasyonuna şu eklenmiştir gibi vurgular yaparak vurguluyoruz ama detayda bilgiye hiçbir zaman ulaştırmıyoruz. Ama işimizi bizim gibi yapan firmaların başarı hikayeleri ciddi noktada var. Bunları mümkün olduğunca hem kurumlara hem özel şirketlere gün davet oldukça gidip anlatıyoruz. Üniversitelerde bununla ilgili seminerlere katılıyoruz gibi.
Evet. Şimdi peki sizin bütün bu alanlarda size dijital arşiv isteyenler kimler oluyor?
Devlet kurumları öncelikle, şirketler dönem dönem, şimdi kişilere de olmaya başladı. Yazarlar, oyuncular, pek çok talepler ayrışmaya başladı. Önceden daha çok kurumlardı ama şirketler de bu işin şimdi ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladı.
Evet. Pek çok noktada mesela görsel arşivleri görüyoruz aslında biz. Örneğin spor müsabakalarında arşiv uygulamaları ön plana çıktı. İşte yıllar öncesinden, 10 yıllar öncesinden görüntüleri bulabileceğiniz programlar oluyor. Burada da yine akıllı sistemler üretiyorsunuz.
Aynen, evet. Yüz tanıma gibi, kişi tanıma gibi, nesne tanıma gibi, bunlar da arşivin bir parçası olmaya başladı. İşte dediğim gibi artık her alanda kullanılmaya başladı. Bir spor müsabakasında işte örnek veriyorum, bir oyuncunun attığı bütün golleri sıralayabilir, koyabiliyorsunuz veya nesneyi tanımlayabiliyorsunuz. Direkt diyorsun ki şu 3. dakikada hangi görüntü geçiyor gibi tanımlamalarda bulunabiliyorsunuz.
Ne güzel. Hakikaten büyük bir deniz derya yani.
Evet.
Biz belli bir kısmını, temelini aktarmaya çalıştık ama son olarak dijital arşiv konusunda sizin söylemek istedikleriniz, bizim soramadığınız bir şey varsa, aktarmak istedikleriniz varsa onu alayım.
Veri çok kıymetli. Bunu bütün herkesin anlaması gerekiyor aslında. Hem kişisel noktada, hem kamu hem özel sektör noktasında bunu vurgulamak isterim. Bu işin önemini herkesin anlamasını isterim.
Efendim biz de özellikle Türkiye'de bu alanda çok önemli çalışmalar yapan bir şirket olan Medok Yazılım Genel Müdürü Sayın Hasan Uğur'a teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığı için ve verdiği, paylaştığı bilgiler için siz sevgili dinleyenlerimizle. Hakikaten Türk firmalarının bu başarılarına biz de büyük bir gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar size başarılarınızın devamını diliyorum. Bugün için Teknovadi'nin sonuna geldik. Sizlere veda etme zamanımız geldi. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten bir başka programda buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Teknovadi.